Değerli Art Televizyon izleyicileri, yeni bir çetele programında yine birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Ahmet Faruk Ünsal, Fikri Sağlar ve ben Erdoğan Aydın. Bu hafta iki kıymetli misafirimiz var. Ayşegül Devecioğlu, Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi ve yazar. Ayşegül, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Necdet Saraç, gazeteci, yazar. Necdet, sen de hoş geldin.
DİP Meclis Üyesi.
Hoş bulduk.
DİP Meclis Üyesi, Demokrasi İçin Birlik Meclis Üyesi. Bu hafta zamanı ayarlayabilirsek üç konuyu konuşmak istiyoruz. Öncelikle yargının giderek rakip, potansiyel rakip, herkesi elemenin bir keskin bıçağı olarak kullanılması sorununu ve buradan hareketle iktidar ve tabii bunun karşısında muhalefetin ne yaptığı meselesi. Belki kendi başına çok önemli görülmüyor olabilir ama çok ciddi spekülasyonların, kaygıların odağı haline gelmiş olan Sadat'a yönelik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle ve bunun anlamı, belki bunun üstünden biraz Sadat'ın niteliğini konuşma şansımız olur. Ve bir de geçen hafta aydınlara Selahattin Demirtaş'ın, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yolladığı mektup, bu mektubun içeriği, bu mektubun Türkiye'de demokrasi mücadelesi açısından anlamını irdelemek istiyoruz. Öncelikle son örneğini İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun 10 yıl önceki, 8 yıl önceki tweetlerinden hareketle yargının adeta bir hızar gibi çalışarak Canan Kaftancıoğlu'nun siyasal hareket alanını ortadan kaldırmaya yönelik girişimiyle başlayalım. Öncesinde Gezi kararı vardı. 1 Haziran'da İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkma ihtimali var. HDP'ye yönelik Kah Kobani yargılaması, Kah Kapatılma Mahkemesi. Yani durum demokrasi telaffuz etmeye çalışan bir ülke açısından vahim vahimden öte bir anlam taşıyor. Ayşegül Devecioğlu, senden başlayalım. Ne görüyorsun? İktidar ne yapmaya çalışıyor bu süreç?
Şimdi seçim sürecinin bir savaş süreci gibi işleyeceğini, adı konulmuş ya da konulmamış bir OHAL altında seçime gideceğimizi artık herhalde zannederim bütün siyasi aktörler görmüş vaziyetteler. Bunun işte çeşitli belirtilerini de görüyoruz. Gezi davasında verilen ağır cezalar, hukuksuz cezalar aslında bir işaret fişeği gibi. Yani bu sürecin nasıl işleyeceğine dair. Bununla birlikte yine sınır ötesi operasyon. Bir sınır ötesi operasyonu da gene burada savaş şey için, seçim için daha böyle bir şekilde toplumda milliyetçiliği yükseltmek için kullanılacak bir seçim hamlesi olarak da görmek mümkün. Canan Kaftancıoğlu'na ki şey yorumları yapılıyor Evrensel'de, Vedat İlbeyoğlu, hani Canan Kaftancıoğlu aslında 31 Mart ruhu bir şekilde cezalandırılmıştır. Yani muhalefetin ortak demokratik talepler için ortak şey yaptı. Ama ben meselenin biraz bundan ileride olduğunu, oraları geçtiğimizi, yani o aşamaları iktidarın geçtiğini düşünüyorum. Yoğun bir şey, gözdağı verme, sindirme şey yapılıyor. Burada HDP'nin kapatılması da bu sürecin parçalarından bir tanesi. Bu seçim sürecin nasıl gideceği. O da maalesef, belki oralara sonra geleceğiz bilmiyorum ama muhalefetin zayıf karnı. Çünkü evet, HDP'yi dışlayan bir tutum aldığı için ne demek gerekir? Altılı masa, resmi muhalefet, düzen içi muhalefet, düzen muhalefeti, ne ad konulmak gerekirse. HDP'yi dışlayan bir tutum aldığı için iktidar buradan çok nemalanıyor. Yani o yumuşak karnı, o şeyi bizzat muhalefet veriyor. Yani
imkanı
muhalefet veriyor. Dolayısıyla ben açıkçası CHP'nin üzerine çok fazla gitmeyeceklerini, belki İmamoğlu'yla ilgili bir şey olabilir ama esas olarak hamlelerini Tam da bu şeyden dolayı HDP üzerinden sürdüreceklerini ve böylece muhalefeti iyice etkisiz hale getireceklerini düşünüyorum. Esas olarak da herhalde verilmesi gereken mesaj şu olmalı diye düşünüyorum. Yani HDP'nin kapatılması bir nevi Türkiye'nin kapatılması olacak. Yani HDP'nin kapatılmasını bir siyasi partinin kapatıldı, işte sadatıyla, madatıyla, işte şeyiyle filan iyi kötü seçimler olacak falan gibi bir belirti olarak düşünmemek gerekir. Yani İyi Partisi'nden Saadet Partisi'ne kadar herkese etkileyecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben HDP'nin kapatılmasının. Bu süreçte mümkün olduğu kadar ortaklaşmak gerekiyor. Zaten Selahattin Demirtaş'ın mektubu da herhalde az sonra konuşacağımız. Evet. Tam da bu süreçteki bu tehlikeleri görerek ortaya atılmış şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum.
Evet, bir imdat simidi göstergesi gibi. Ahmet Faruk, sen de öncelikle bu süreci nasıl okumamız gerektiğine dair ne düşünüyorsun?
Şimdi tabii iktidarın özellikle darbeden sonraki pratiği gerçekten hukuku ayakları altına alırken ne kadar cüretkar olduğunu ortaya koyan sayısız örneklerle dolu. Mesela hatırlayın, işte başkanlık referandumu ile ilgili işte OHAL koşullarındaydı. O zaman Numan Kurtulmuş biz OHAL koşullarında referandum yapacak değiliz filan demişti. Biz bayağı bildiğiniz OHAL koşullarında referandum yaptık. Yani AKP'nin kendi içinden de bu yaptıklarına utangaç bir muhalefetle bir itiraz yükselmesine rağmen yani AKP'nin patronu, sahibi hiç de oralı olmadan hukuku yani defalarca çok yakın ekibiyle birlikte özellikle Süleyman Soylu ile birlikte ve sağ kolu Devlet Bahçeli ile birlikte hukuku ayakları altına almakta hiçbir veis görmüyorlar. Biz bunu 2019 seçimlerinde tekrarlanan seçimlerde gördük. İşte bu KYK sürecinde işlerini kaybeden öğretmenlerle ya da şeylerle ilgili öğretim üyeleriyle ilgili hatırlayın işte Semih Özakçay'la kadın arkadaşlar vardı işte çıktı Süleyman Soylu bunlar bilmem ne örgütünün üyesidir dediler. Aslında hiç böyle bir şeyin olmadığı mahkemece ortaya çıktı. Yani yalan söylemekte, çamur asmakta, özellikle çok rahat toplumu karşısına hedef diye koyduklarını gözlerine kestirmişlerse eğer yalan konuşmakta hiçbir veis görmüyorlar. Canan Hanım da muhtemelen çok rahat toplumun önüne atıp taşlayacakları ve topluma da taşlatacaklarını düşündükleri bir figür. Muhtemelen işte Gezi sürecindeki o şey cesaretli duruşu nedeniyle bütün bunlar yapılıyor. Bir de tabii ki işte 2019 tekrarlanan her iki İstanbul seçiminde de gerçekten örgütünü ya da toplumsal muhalefeti başarıyla yürütmüş bir arkadaşımız. Dolayısıyla yani bir iktidar pratiği görüyoruz. Yani son işte 5-6 yıldır 15 Temmuz'la birlikte başlayan cüretkarlığın kat ve kat devam ettiğini görüyoruz. Tabii bir seçime doğru gidiliyor. Artık seçime bir yıl kaldı veya bir yıldan daha az kaldı. Dolayısıyla bu süreçte seçmeni etkileyecek, sandıkların kontrolüne hakim olacak, söylemsel üstünlük kurabilecek, iktidarın baskıları karşısında dik durup karşı hamle geliştirebilecek bütün siyasal figürler artık potansiyel hedeftir. Canan Hanım başta olmak üzere iktidar bunu gösterdi. Onunla ilgili de biliyorsunuz bir takım örgüt bağlantıları konusu evet. Süleyman Soylu tarafından gene ahlaksızca.
Bütün örgütleri dizdiler.
Evet. Evet. Ya ben hakikaten şaşırıyorum. Bir yani kanun adamı olması gereken İçişleri Bakanı yani ağzını doldura doldura herkese yani özellikle potansiyel rakip gördüğü herkese çok rahat bir şekilde utanmadan yani ağır damarı çatlamış herhalde bunların. Yalan söylemekte hiçbir veis görmüyorlar. Bu yani önümüzdeki günlerde artarak devam edecek diye korkuyorum. Sadat meselesi bence çok...
Sadat'a sonra girelim. Sadat'a ayrıca girelim.
Olur.
Necdet Saraç, sen genel olarak bu gidişatı nasıl okuyorsun? Önümüzdeki günlere dair iktidar nasıl bir tablo veriyor bize?
Ya hem Ayşegül Hanım hem Ahmet Bey'in çizdiği genel çerçeve doğru aslında. Ortada şöyle bir tablo var. Yani Türkiye ilerlemiyor, Türkiye sürekli geriliyor. Yani hani geçmişe öykünme açısından zaman zaman örnekler veriliyor ama geçmişe öykündüğümden dolayı söylemiyorum ama 2022 Türkiye'si her alanda gerilemiş durumda. Yani hukukta gerilemiş durumda, demokratik temayüllerde gerilemiş durumda, ekonomide gerilemiş durumda, toplumsal ilişkilerde gerilemiş durumda. Böyle bir Türkiye var ve bu Türkiye'de aslında AKP uzunca bir süredir, yeni de değil, yalnızca darbeyle de sınırlı değil. Darbeyi kuşkusuz tesadüfen Allah'ın bir lütfu olarak ifade etmediler ama uzunca bir süredir aslında belki de işte 2013-2014 sürecinden sonra kendisi dışındaki bütün güçlere yönelik zaten ciddi bir karşı hamlesi vardı. Bu hamlelerin derinleştiğini çok net bir biçimde görüyoruz. Bu yeni bir gelişme değil yani. Ama derinleşen bir gelişme, yani dokunulmazlıklar kaldırılmasından başlayarak işte bugüne kadar ulaşan bir tablo. Şimdi eminim siz de bu ekranlarda tartıştınız. Ben de birçok yerde tartıştım, yazdım da. Yani bu tablo daha karanlık bir tabloya doğru ilerleyebilir. Evet, ilerleyebilir. Yani mevcut veriler onu gösteriyor. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olmanın ötesinde bir yasa devleti olmaktan bile hızla uzaklaşıyor. Böyle çok net bir tablo var orta yerde ve keyfiyet kurumsallaşmış durumda. En önemli iş o. Ve onun karşısında ciddi bir direnç oluşamadığı için de AKP bu alanı giderek derinleştiriyor. Yani önümüzdeki günlerde siz de programa girerken söylediniz. Yani 1 Haziran'da İmamoğlu'na yönelik bir ceza verilebilir mi? Siyasi yasaklı haline getirilebilir mi? Getirilebilir. Yani sürpriz olur mu? Sürpriz olmaz. Yani Gezi davasıyla ilgili Türkiye'deki hukukçuların ortak değerlendirmesi neydi? Buradan ceza çıkmaz. Bizlerin değerlendirmesine hukuki olarak ceza çıkmaz ama olay siyasi olduğu için yani iki kere beraat etmiş bir davadan siz çok rahat bir ağırlaştırılmış müebbet çıkarabiliyorsunuz. Ve şöyle bir gerçeklik var. O gerçekliği görmemiz lazım. AKP, MHP bile o %40'ın altındaki bir banda sıkışmış olsa da Türkiye'nin %30-35'i belki %40'ında kabul gören bir karar da var. Yani bu kararlar bir biçimde kabul de görüyor. Bu önemli, son derece tehlikeli ama önemli. Kaftancıoğlu kararı da bunun bir uzantısı. Çünkü iktidarın kafası siyasi intikam düzeyinde çalışıyor ve siyasi intikamı önümüzdeki süreçte derinleştirecekleri belli. Yani bu anlamıyla da Ekrem İmamoğlu meselesi, HDP'nin kapatılması meselesi de bunun bir parçası. Hatta bunun önemli parçalarından bir tanesi seçim yasasında yapılan değişikliklerdir. Yani bunlar tesadüfi bir süreç değil. Bunlar aslında hemen hemen birçoğumuzun değerlendirdiği, vardığı bir ortak sonuç. Daha tehlikeli bir durum var ama bu işi katmerleştirebilir. AKP bütün gelişmelere rağmen çok rahat davranmaya başladı. Niye? Çünkü uluslararası konjonktür de gericileşmiş durumda. Yani bu son derece önemli. Uluslararası konjonktür otoriteyi öne çıkaran bir eğilime doğru hızla yürüyor. Yani ve insanı ürkütüyor gerçekten. Yani dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuşabiliyorduk. Dün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konuşabiliyorduk. Uluslararası bir takım hamlelerin önemli olduğunu varsayıyorduk. Her ne kadar Erdoğan bunları tanımıyorum dese de böyle bir tartışma vardı. Şimdi Avrupa Birliği açısından da uluslararası güçler açısından da çok tehlikeli bir nokta var. Ukrayna-Rusya savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna işgali bu işi derinleştirmiş durumda. Ya dün Almanya'nın en büyük eyaletinde bir seçim oldu ve seçimde Kuzey Renvestfalya'da seçimde 25 Eylül'de geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerde silahsızlanmayı savunan Yeşiller Ukrayna'ya daha fazla silah savundu ve oylarında ciddi bir artış ortaya çıktı. Artış gösteren diğer partiyi söyleyeyim, Hristiyan Demokrat Parti. Şimdi bu AKP'nin elini güçlendiren bir şeye doğru dönüşmüş durumda. Yani otoriter eğilimler, otoriteyi ve otokrasiyi benimseyen eğilimler öne çıkmaya başladı. Bu anlamıyla da Türkiye demokrasi güçlerinin, Türkiye muhalif güçlerinin bu perspektifi de görmesi lazım. Yani o anlamıyla Türkiye'deki bütün bu tartışmalarda AKP'nin eli, bu demin söylemeye çalıştığımız Ahmet Bey'in, Ayşegül Hanım'ın söylemeye çalıştığının üzerine yeni bir güçle de hareket ediyor. Bu nedenle de bunu görüp Türkiye demokrasi güçlerinin kendi alanındaki hamlelerini, yani deyim yerindeyse kararlılığını ve cesaretini arttırıcı bir yerden bakması gerekiyor. Şurası çok net. AKP ile hukuk düzeyinde yapacağımız her tartışma Türkiye demokrasi güçlerinin alanını daha da daraltacaktır. Demokrasi istiyorum diyenler, yani ama hukuk böyle, ama hukuk şöyle, ama aslında bu yasaya göre böyle olması gerekir diyenleri daha fazla duvara yaslayacak gibi gösteriyor. O yüzden de AKP'nin ikna olmayacağını, AKP'nin hukuku öncelemeyeceğini, AKP'nin keyfiyeti çok daha öne çıkaracağını ve otoriterliği derinleştireceğini görerek hareket etmek gerektiği kanaatindeyim.
Evet. Fikri Sağlar, ne düşünüyorsunuz bu gelişme hakkında?
Erdoğan bana mı söyledi?
Evet, evet. Duyumlu. Sesim gelmiyor galiba.
Evet. Ben biraz uzaktayım. Bu sefer Kuşadası'ndayım.
Ama sesin yakındaymış gibi geliyor.
Edenim, 27 yıl önce Kuşadası Belediye Başkanı merhum Lütfi Suyolcu'nun öldürüldüğü gün onun adına verilen bir tören var. Yapılan bir tören ve verilen bir ödül var. Yani yılın en önemli insanlarını. Bu yıl dost der başkanı Bahattin Gürün'e bu ödülü verdiler. Bahattin Sürücü'ye bu ödülü verdiler. Ekodos başkanı. Ben de o vesileyle Kuşadası'ndayım. Onun için senin sesin bana biraz uzaktan gelebilir. Benim sesim de aynı şekilde uzaktan gelebilir. Evet.
Seninki maşallah iyi geliyor.
Evet. Yani ben asıl şunu söylemek isterim. Türkiye başka ülkelerle mukayese edilebilecek bir noktada değil. Türkiye çok ciddi bir şekilde hukuk devleti olmaktan çıkarılmış. Türkiye'de bugün demokrasi yok. Türkiye'de biz başkalarına bakarak kendimizi ayarlayacak bir noktada olamayız, olmamalıyız. Lütfi Suyolcu, yani 27 yıl önce Türkiye'deki Kuşadası'ndaki rant için öldürülen bir kişi ki failleri belli olan, tetikçileri değil, tetikçilerin arkasındaki faillerin de devletin derin devletlerin derin güçleri değil, aynı zamanda açık olan insanların yaptığı bir iş 27 yıldır engellenemiyor, 20 yılı da AKP döneminde. Dolayısıyla Türkiye'de hukuk diye bir şey yok. Yani bağımlı, taraflı bir hukuk var. Talimatla davalar açılıyor. Kimliklere bakılarak davalar karar veriliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun olayını bu şekilde görmeliyiz. Şimdi biz bunları görüyoruz ve Türkiye bu noktada diyerek umudumuzu kıracak mıyız? Hayır. Yani bizlerin söylemleri aksine tam umut olmalı ve biz bu dönemden ve bu düzenden kurtulmak için kararlı olduğumuzu ortaya koymalıyız. Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri isteyen herkes kim olursa bir araya gelmeli. Demokrasi güçleri, demokrasi dışı güçler diye ayrım yapmadan. Altılı masa bir sinerji yarattı. Evet, ama asıl koşabilmeniz ve başarılı olabilmeniz için sol ayağınız da olması lazım. Eğer siz sol ayağını o altılı masayı küçümseyerek gelmezseniz ya da birlikte olmazsanız, birlikte olabilecek bütün yolları tıkayan sözler söylerseniz o zaman koşamazsınız ve ulaşamazsınız. Türkiye ciddi bir şekilde dünyada itibarını ve güvenilirliğini kaybetmiş bir noktada. Şimdi biz kötülüklerden bahsediyoruz ama güzel şeyler de var. Ben şimdi içinde bulunduğum yeri size tarif etmek isterim. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası'nda Sanat Vakfı'nın ortaklaşa oluşturduğu bir Ada Modern Sanat Galerisi var. Yani Leonardo Vinci'yle ilgili bizim Türk ressamlarımızın yapmış olduğu bir sergiyi hazırlanıyorlar. Müthiş bir şey. Biz bir taraftan bunları yaparken diğer taraftan da hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ortadan kalkıp açlıkla karşı karşıya kaldığımızın gerekçelerini öz eleştiri yaparak da söylemeliyiz. Yani eğer siz muhalif güçler dediğimiz insanların yeterince gerektiği gibi yetkin bir şekilde muhalefet yapamıyorsanız, toplumsal muhalefete, yurttaşın muhalefetine önderlik yapamıyorsanız kimden ne bekleyeceksiniz? Ben bu seçimlerde ciddi bir şekilde siyasi partiler değil, biz de oturup konuşabiliriz ama yurttaş, şimdi Kuşadası'nda da görüyorum, dolaştığım her yerde de yurttaş sandık önüme gelsin, ben cezasını keseceğim diyor. Cezasını kestiği bu düzenin yerine hangi düzen geleceğini de hep birlikte konuşacağız. Aslında konuşmamız gereken bence bu. Evet, yargıyı sopa olarak kullanıyor, korkutuyor, sindirmeye çalışıyor. Sevgili Ahmet Faruk'un söylediği gibi bir İçişleri Bakanı var ki benim canımı, ülkenin canını, malını emanet ettiği kişiye güvenmiyor. Çünkü her söylediği sözün doğru olmadığı noktasında bir sürü açıklamalar görüyorsunuz. Onların uzantısı ya da onların daha önce abileri, velileri konumunda bulunanların sonucudur bugün geldiğim Lütfü Suyolcu'nun katledilmesi. Dolayısıyla bunlar nereye gideceklerini bilerek, korkunun ecele faydası yok diyerek hep birlikte nasıl mücadele edeceğimizi konuşmalıyız. Yani şöyle işte durum tespiti yapmak, teşhisi koymak yeterli değil. Artık oradan çıkmalıyız. Biz neler yapacağımızı hep birlikte anlatmalıyız. Ben tüm muhalif partilerin ve seçmenlerinin özellikle solda bulunanları, solda bulunanları dememin nedeni bilinçli siyaset yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları için, sağda bulunanların bugün iktidarın çok da fazla farkında veya onların dışında bir noktada olmadıklarını bildiğim için diyorum ki özellikle bu toplumsal muhalefetin önderliğini yapmalılar. Konuşmaktan öte alanlara çıkıp eylemin içerisine girmeliler. Kararlı bir şekilde. Sadat'ı var, öbürü var. Bunlar bizi korkutmamalı. Zaten korkunun ecele faydası yok. Silah var, Sadat var. Tamam, Sadat var. Bizim de imanımız var demeliyiz. Göğsümüzü açıp mücadele etmeliyiz. Emperyalist güçlere karşı Türkiye ellerinde silahlarla mücadele etmedi. Çakar almazla mücadele etti. Onların teknolojileri var. Biz bugüne kadar AKP'nin bize vermiş olduğu zararı net ve açık bir şekilde anlatmalıyız. O dönemdeyiz. Oraya geldik. Hemen yanı başımızda yeni şey var. Şimdi yeni bir sorunla karşı karşıyayız. NATO'ya İsveç ile Finlandiya'ya girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye önce kendi içinde vatan bağımsızlığını sağlayabilecek bir noktaya gelmelidir. Bunu yapamazsanız, siyasi partiler bu doğrultuda üzerlerine düşen görevi yerine getiremezse, NATO ile birlikte nerelere gideceğinizi çok iyi görüyorsunuz. Tekrar evet. Ediyorum. Bugün Kuşadası'nda büyük bir kalabalık vardı. Suyolcu ailesinin yapmış olduğu ve 4 yıldır da önemli insanlara dikkat çekmek adına vermiş olduğu ödülleri görürken ve oradaki konuşmaları dinlerken bir kez daha Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve geldiği yerde aslında daha kötü bir yer olduğunu görebiliyorum. Görülmesi gerektiğini de hepimizin dikkatle bakması gerektiğine inanıyorum.
Evet. Aslında Canan Kaftancıoğlu kararı üzerinden bu süreci okumakta çok fayda var. Çok kısa bir zaman önce Gezi kararı çıkmıştı ve o kararın gerekçesinde de mahkeme sürecinin gelişim biçiminde de en küçük anlamda, bırakın hukuku, az önce Necdet'in işaret ettiği gibi kendi yasal prosedürüne, geleneğine bile en küçük anlamda uymayan bir hal vardı. Arada belki gözümüzden kaçmış olabilir, Avrupa Parlamentosu aslında Türkiye'nin AB ile olan ilişki sürecini bitirdiği şeklindeki bir cümle, bir vurguyla söz konusu kararın hukuk dışılığını da yargılayan bir karar çıkarttı. Fakat görülen o ki bu karara rağmen Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza aslında Avrupa Birliği ile ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağlamındaki tüm kelepçeleri artık kesinlikle dikkate almayan, onları tümüyle devre dışı bırakan, hatta mümkün olursa önceki seçimde de deneyimlenmiş olan AB ile kavga ederek bir millilik rüzgarı estirmeye yönelik bir sürecin içindeyiz. Kendi yasalarını ihlal eden, kendi muhaliflerini bu denli ağır bir şekilde tasfiye eden bir iktidar süreci aslında gerçekten de sizin de işaret ettiğiniz önümüzdeki döneme dair ciddi kaygı duymamız için önemli bir neden. Ben doğrusu Ayşegül, sen Vedat İbbeyoğlu'nun makalesine atıfta bulundun. Ben de okudum o yazıyı. Oradaki şu vurguyu önemsiyorum doğrusu. Toplumun farklı kesimlerini birleştirebilecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi adına her konuşan, her örgüt yöneticisi, her belediye başkanının yapmadığı bir özellik. Teki CHP'lilerden Canan Kaftancıoğlu ne yapıyor? Toplumun farklı kesimlerini birleştirebilen, keza örgütü seferber edebilen, ki önümüzdeki seçim döneminde bu çok önemli. Kendi soluyla korkusuz, kaygısız, kelepçesiz bir şekilde diyalog kuran bir Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi. Keza örgütü seferber etme konusundaki yetenekleri de dikkate alınacak olursa, yani bu tip figürlerin önümüzdeki seçim döneminde ayakta duramamasını, siyaset yapamamasını sağlamaya yönelik. Dolayısıyla bu yargı kararları çok bilinçli seçilmiş olan evet. kararlar. Mesela İmamoğlu'na yönelik, doğrusu ben de Necdet gibi, eğer bir yasaklayıcı bir karar çıkarsa artık buna şaşırmayacağım. Oysa itiraf etmeliyim ki Gezi kararında ben şaşırmıştım. Gezi kararında böyle bir kararın çıkamayacağını düşünmüş.
Oradaydık, kimse böyle bir şey bekliyordu.
Beklemiyordu değil mi? Yani avukatları da zannediyorum.
Osman'ın durumu farklı.
Evet ama Osman'ı da yine çok az... Efendim?
Gezi avukatları böyle bir cezayı bekliyordu. Yani... 4,5
bu düzeyde bir ceza.
Yani Osman Kavala'yı ağırlaştırmış müebbeti, ben de eminim siz de takip etmişsinizdir, takip eden avukatlar. 4,5 yıl hüküm verilmemiş bir Osman Kavala örneğinde mutlaka müebbet hapsi bekliyorlardı. Yani bunun telafi edilmesi zaten başka bir şey ama çünkü sistem, yani o anlamıyla da altını çizdiğiniz gibi hukuk dışı bir şeye dönüştüğü için, yani bir biçimde iktidar, ki Erdoğan sonra ne açıklama yaptı? Bu iş kapanmıştır dedi. Bu iş bitmiştir dedi. O anlamıyla beklenen bir şeydi. Yani ben ortada işin doğrusu hem davayı o gün, yani hem cuma hem de pazartesi davalarında ki yorumları biliyorum, avukatlar bunu bekliyordu. Sürpriz yok yani ortada.
Yani en azından durumun ciddiyetini artık Gezi kararı, Avrupa Birliği ile sergilenen davranış, dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın Gezi kararını bu kadar aleni bir şekilde savunması, akabinde Canan Kaftancıoğlu kararı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık hiçbir şeyin sürpriz olarak karşılanmaması gerektiği bir sürece net olarak girmiş vaziyetteyiz. Necdet, şeyi belirttin, uluslararası ortamın da buna müsaade ettiğini. Bir diğer bu duruma müsait olan atmosfer de AKP seçmeninin aslında bu tip hukuk ihlalleri, bu tip yasa ihlalleri konusunda artık sağırlaştırılmış bir pozisyona sokulduğu gerçeği de burada bir faktör. Keza toplumun diğer kesimlerinin çok ağır ekonomik sorunlar yaşadığından dolayı bu tip hukuki sorunlarla ilgilenmeyi adeta bir lüks gören bir depolitizasyon hali de söz konusu ve ne yazık ki muhalefet de bu meseleyi yeterince gündeme taşımakta zorlanıyor. Öyle ki aslında Canan Kaftancıoğlu'na ceza veriş biçimini eğer biz yasa gelenek kabul edecek olursak, çok daha ağır cezaların AKP'nin tüm yöneticilerine, tüm il başkanlarına bir müddet önce işte Fethullahçılarla olan, sadece resimle sınırlı olmayan iş ilişkisi, örgütsel ilişki, ideolojik bağ, övgü vesaire falan. Dolayısıyla çok açık bir çifte standart atmosferi içindeyiz. Ayın 21'inde bir miting yapılacak. Gerçi doğrusunu isterseniz bana biraz düşük yoğunluklu bir tepki gibi geldi ama Canan Kaftancıoğlu meselesinde ama 21'inde bir miting yapılacak. Ahmet Faruk, öncelikle sana yöneltmek istiyorum. Yani mesela hala söz konusu bu mitinge, örneğin altılı masanın katılımına dair bir veri henüz daha yok. Oysa katılması lazım gibi geliyor. Keza Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın çok sık kullanan dostlar kelimesinden hareketle veya başka bir literatürle HDP'yi, diğer sosyalist partileri, sendikaları, herkesi ayrımsız bir şekilde, çünkü artık asgari bir yaşam olanağını savunuyoruz. Ne diyorsun, buradan hemen şeye de girmiş olalım. Muhalefetin gösterdiği tepki yeterli mi, ne yapmak lazım?
Şimdi biraz bu mesele kanaatimce Kemal Bey'in, yani Sayın Genel Başkan'ın adalet yürüyüşüne dönüştürebilme yeteneğiyle alakalı bir şey. Adalet yürüyüşte esasında hatırlarsanız doğrudan Enis Berberoğlu diye başladı. Gerçi yani şeydi, o ilk adım onun için atıldı ama süreç içerisinde ben de doğrusu yürüyüşe katılmıştım. 20 küsur gün yürüdük. Ve yani hemen 1-2 gün sonra genel bir adalet talebi şeklinde dönüştürüldü. Çok ustaca oldu ve o mitinge, yani o yürüyüşe birçok siyasi aktör katıldı. Hem parti düzeyinde katıldı, hem bağımsız siyasal aktörler katıldı ve bence Cumhuriyet tarihinin en etkili sivil direnişlerinden bir tanesiydi. Ben Kemal Bey'in bu potansiyeli elinde bulundurduğumu, bunu kanıtladığını, dolayısıyla bunu yapabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Mithat Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın, HDP Genel Başkan'ın annesi vefat etmişti. Kemal Bey oraya da taziyeye gitti. Ben doğrusu diğer parti liderlerine dikkatimden kaçtıysa bir şey diyemem ama Kemal Bey'in böyle daha kompleksiz, daha rahat ilişki kuran bir tarzı var. Ben bu meselenin bir fırsata, yani şey için,
bir fırsat olduğunu,
yani muhalefette abilik yapabilecek bir imkana dönüştürme potansiyelini taşıdığını Kemal Bey'in ve bunu yapması halinde buradan çok büyük bir sinerji ve beklenti üreteceğini düşünüyorum doğrusu.
Bu konuda bir beklentin var mı? Artı diğer 6 partinin, diğer 5 partinin en azından bu yürüyüşe icabet edeceğine dair, kürsüde veya birlikte duracağına dair bir top
yürütün. Onu şu anda tabii ben bilmiyorum ama yani çok henüz, çünkü yeni ilan edildi miting. Evet. Önümüzdeki günler ne getirir bilmiyorum.
Evet. Peki. Ayşegül Devecioğlu, muhalefetin tutumunu ve bu süreçte ne yapmak gerektiğine dair ne düşünüyorsun?
Öncelikle CHP'nin aldığı tutumlarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı tutumlarda tabandan gelen, CHP tabanından gelen basıncın da rolü var. Yani bir şekilde oraya da yanıt verilmesi gereken, oraya da bir bakılması gereken, o taban da kendine baktırıyor. Oradan aşağıdan yükselen bir talep var. Bana kalırsa adalet yürüyüşü gibi bir şey örgütlenmek istenmiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Çünkü eğer öyleyse bugün ayın kaçı? 15'i gibi, değil mi? 16'sı. Miting ne zaman? 21'inde. Yani şimdiye kadar çoktan yani. Bunun tamam biraz vakit var ama o düzeyde bir şey. Kaldı ki bu mitingin çok güçlü olması gerekir. Çünkü iktidar bir hamle yaptı. Onun karşısında da CHP bir hamle yaptı. Bu hamlenin başarısı aslında önümüzdeki seçim sürecini etkileyecek. Yani burada bir topyekün karşı duruş. Bütün demokrasi güçlerinin ortaklaşa duruşu çok şeyi etkileyecek. Ama CHP böyle bir şey yapar mı? Onu bilemiyorum. Çünkü sokak konusundaki şeyi CHP'nin belli. Yani CHP ve altılı masa ne yapmaya çalışıyor? Aslında işte bir çeşit bir sandık hedefi var. Ve bir liderler mutabakatına dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki ihtiyaç toplumun bu seçim sürecinde toplumsal bir barikat oluşturmak. Yani sürecin ihtiyacı bu. Bunun mekanizmalarını yaratmak. Bu miting böyle bir şeye hizmet edebilirdi. Ama ne kadar bunu şey yapacak onu bilmiyorum. Öyle değil.
Necdet, sen daha içeriden gözlüyorsun bildiğim kadarıyla.
Bir, çok küçücük bir ekleme yapabilir miyim? Necdet Bey, kusura bakmayın lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok kısa bir süre kala Muharrem İnce'nin İstanbul'da yaptığı büyük mitingin işte sağcı muhafazakar seçmeni ürkütüp CHP ile sempati ilişkisini biraz bozup tekrar AKP'ye döndüğüne dair bir şey var. Söylem var. Ne kadar doğru bilmiyorum.
Evet, en azından böyle bir sürü siyasi analiz okuduk.
Evet. Ama ben eğer Kemal Bey'in, yani çünkü bakın AKP'nin kendisi de esasında siyasi yasaklardan doğmuş bir partidir. Tayyip Erdoğan da nihayetinde bir şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Tıpkı Canan Kaptancıoğlu'nun şu anda siyaseten yasaklandığı gibi. İçeri girmeyecek ama nihayetinde yasak getirildi. Yasaklar Türkiye'de yasaklananı büyüten bir şey. Eğer siz o zaman Tayyip Erdoğan kendi kavgasına bütün işte liberal, sol, demokrat kesimleri katabildiği için o kuşatmayı yarda attı ve cezaevinden bir lider olarak çıktı. Kemal Bey de bunu yapabilecek bir potansiyelde, sadece CHP'lilerin değil, sadece CHP işte veya seküler laik kaygıları taşıyan seçmen değil, bütün toplumun, yani demokratların, ne bileyim muhafazakar demokratların da şeylerini, öfkesini sırtlayıp bu kuşatmayı yararsa hem partisini büyütür hem Canan Hanım buradan bence çok önemli bir siyasal figür olarak da çıkar. Dolayısıyla ben Muharrem İnce mitingleriyle kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü Kemal Bey hakikaten yürüyüşte, büyük yürüyüşte bunu başardı.
Bir de burada tabii Saadet Partisi'nin, DEVA'nın, geleceğin falan da olduğu, İyi Parti
onların desteği, katkısını sağlamasına bağlı.
Ama zaten işte o katkı olacak mı şu ana kadar öyle. En azından Canan Kaftancıoğlu'yu savunma konusunda gerekli netlikte bir cümleyi onlardan göremedik.
Altılı Masa'nın sınanacağı yerde burası değil miydi? Tam
burada sınanmayacaksa nerede sınanır?
Yani tam da burasıydı.
Evet. Necdet Saraç, bu iktidarın hamlesine karşı bir karşı hamle konusunda gerekli kapsama ve kararlılık görünüyor mu senin baktığın yerden?
Ya ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaptancıoğlu kararından sonra İstanbul İl önüne yaptığı çağrıdan sonra ben de oraya gittim. Orada yani hem genel başkan dahil hem de işte merkez yönetimden bazı isimlerle de orada bir takım kısa değerlendirmelere de tanıklık ettim. Şimdi bu bazen, şimdi Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı hamleler doğru hamleler. Yani bu hamleleri bir kere görmek lazım. Kılıçdaroğlu el yükseltti. Ve fiil olarak aslında bir meydan okuma yaptı. Canan Kaptancıoğlu kararından sonra İstanbul İl Örgütü önüne çağırması bir meydan okumaydı. Bu hamleleri aslında Kılıçdaroğlu'nun son 1-2 aydır geliştirdiği hamleler doğru hamleler. Yani elektrikle ilgili kamuculuğu öne çıkaran bir yaklaşım, konunun oraya doğru yoğunlaştırılması, Sadat meselesi, Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili alınan tavır ve son miting kararı da, miting kararını biliyorsunuz Kılıçdaroğlu İstanbul İl Örgütü önünde yaptı. Sonradan MYK toplandı. Bu karar doğru bir karardı. O kararı açıklarken de benim aklıma şey geldi. CHP'nin çok önemli bir hamlesi vardı Gezi eylemleri sırasında. 30 Mayıs'ta Kadıköy'de yapacağı demokrasi mitingini iptal edip insanları Taksim'e yönlendirmişti ve Gezi eylemlerinde, aslında Gezi eylemlerinin yükselmesinde çok ciddi bir kırılmaya da, pozitif anlamda ciddi bir kırılmaya da neden olmuştu. 21'inde yapılacak miting de bu anlamıyla bence önemli bir miting. Olması gerekeni konuşabiliriz ama bu hamle doğru bir hamle. Şimdi bu hamlelerde eksik olan bir şey var bakın. Yani onlar altı da olmuyor. Eksik olan şu. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun bu son hamlelerinin tümünü doğru görüyorum. Bunların büyütülmesi gerektiğini görüyorum. Çünkü Türkiye muhalefeti şöyle bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Halen o ikilemi çözmüş değil. Birincisi şu. Sandık konacak. Bekleyin, sandıkta biz bu işin cevabını veririz. Yaklaşımlardan bir tanesi bu. Diğeri biriken öfkeleri örgütlemek. Şimdi biriken öfkeleri örgütleme noktasında ciddi bir tereddüt var. Muhalefetin bu tereddütten kurtulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tereddütten kurtulması lazım. Yani siz eğer biriken öfkeleri sandığa yansıtmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka daha görünür hale gelmek gerekiyor. Daha görünür hale gelmek geniş kitlelerde heyecan ve o ruhun, değişim ruhunu büyütebilir. Muharrem İnce'nin mitikleri kötü mitikler değildi bu arada, onu söyleyeyim. Önemli mitiklerdi o değerlendirmelere rağmen ve ciddi heyecanlı olduğu mitiklerdi. Ama siyasetin temel kriteri şu, yani siz onu ciddi bir çekim merkezine dönüştürebilirseniz değişimi tetikliyorsunuz. Yani değişimin Türkiye'de şu anda kamuoyu yoklamaları bize neyi gösteriyor? Türkiye'nin en azından 50+1'inin değişim istediğini biz net olarak görüyoruz. Kaldı ki o değişim isteğini biz 2019 yerel seçimlerinde de büyük şehirlerde elle tutulur bir şekilde gördük. Ama değişim istemek tek başına yetmiyor. Orada bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Yani siyasi iradenin daha cesur olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun son 1-2 aydır yükselttiği bu el önemli o yüzden. Daha cesur ve gerçekten geniş kitlelere moral verebilecek hamleler. Bunun bir bütün olarak altılı masa başta olmak üzere ya ben değişim istiyorum diyen tüm güçlerle birleşmesi lazım. Bakın miting çağrısına dikkat etmişsinizdir. Yani şu anda sosyal medyada dönmeye başlayan, sokaklara asılmaya başlayan afişlerin ortak özelliği CHP afişleri değil. CHP görselleri değil. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan yaptığı bir çağrı. Şimdi burada ben bu hafta gazete penceremdeki yazıda da onu söyledim. Yapılması gereken şu. Yani Kemal Bey'in bir kere altılı masaya ve altılı masa dışındaki sosyalist güçlere, HDP'ye belki isim vermeyi verilmeyebilir. Yani tartışmayı biliyoruz. Ama bunların tümüne mitinge katılma çağrısı ve ortak resim verme çağrısı yapması gerekiyor. Yani Türkiye'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var. Görünür hale gelen bir muhalefete ihtiyacı var. Yani Erdoğan'ın ve AKP iktidarının değişmeyeceği kesin. Yani bunların davranış kalıpları değişmez. Değişmeyen davranış kalıpları içinde en azından değişimi isteyen tek tek bizlerin, bir bütün olarak değişimi isteyenlerin kafasında şu soruları yoğunlaştırmamak lazım. Ama sokağa çıkarsak, ama bu işi büyütürsek, ama öfkeler meydanlara akmaya başlarsa provokasyon olabilir mi? Doğru, böyle potansiyel bir tehlike var. Türkiye çok eski değil. Yani 7 Haziran 1 Kasım'da bu süreci yaşadı. Sadat tartışmaları bu tartışmanın dışında bir tartışma değil. Sedat Peker bir yıl önce Sadat'la ilgili çok net uyarılarda bulundu. Çok net söylemlerde bulundu. Böyle bir potansiyel tehlike var. Ama siyasetin temel doğasının şu olduğuna inanıyorum ben. Siyasetin temel doğası sen söylemlerinle bu tehlikeleri görerek çekim gücü olabiliyor musun? Güç oluşturabiliyor musun? Bu tehlikeleri ancak sen güç oluşturarak aşabilirsin. Siyasette şöyle bir kriter yok yani. Yani güç oluşturamadığın sürece, güç dengesini kendi lehine çeviremediğin sürece sokaktaki insan sana dönüp yönünü sana fazla dönmez. Sana dönecekse ki Türkiye'nin böyle bir değişim damarı var. Bu damarı büyütmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamleleri büyümesi gerekiyor. Yani bu büyüyebilirse ben Türkiye'de önümüzdeki süreçte yani normal süreçte bile yani normal koşullarda da seçimin önümüzdeki Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da yapılacağını varsaysak bile bunun Türkiye'de ciddi bir enerjiyle buluşacağı kanaatindeyim. Çıkarsak sokağa, meydanlara inersek, bu eylemler büyürse şöyle şöyle olur kaygısı hep potansiyel bir tehlike olarak vardır. Bugün dünyada gezi eylemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ne olmuştu? Şili'den Hong Kong'a, Hong Kong'dan Sarı Yelekler'e, Sarı Yelekler'den Lübnan'a kadar aslında gezi eylemleri dünyada bir model eylem biçimine dönüştü. Bakın evet. Yani şimdi özellikle bir takım ülkelerdeki gelişmeleri dikkate aldığımızda işin doğrusu siyasi cesaretini büyüten bir muhalefet, cüretkarlığını büyüten bir muhalefetin ben sandıkta da o biriken öfkeleri sandığa taşıyacağı kanaatindeyim.
Evet. Gerçekten de bir provokasyon riski evet ama bu riski de aşabilecek en uygun parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi provokasyon ihtimalini de ortadan kaldırabilecek tarihsel, psikolojik her türlü faktöre sahip en uygun parti. Fikri Sağlar, sen nasıl görüyorsun? Muhalefet olması gerekeni yapıyor mu? Hep miting konusundaki ataleti eleştirirsin sen. Bu süreci, bu yeni miting kararını onun bir kırılması olarak görüyor musun? Buradan istersen devamında Sadat çıkışına da gir lütfen.
Erdoğan, önce şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrasında Canan Kaftancıoğlu il başkanlığı görevini devam edecek. Bunu bilmesi lazım. Yani evet, taraflı bir yargı özellikle kendi düzenini belli etmek doğrultusunda bir cezalandırma yaptı. Yani 4 yıl 11 ay 20 günlük cezanın Türkiye Cumhuriyeti'ne alenen aşağılanması bir yıl 8 ay. Kamu görevlilerine hakaret bir yıl 6 ay. Cumhurbaşkanına hakaret ise bir yıl 9 ay. Yani yargı, ben Cumhurbaşkanlığına bağlıyım. Sen Cumhurbaşkanına hakaret edersen hepsinden daha fazla ceza veririm dedi. Ama anayasanın kendilerinin çıkardığı yeni infaz yasasına göre de Canan Kaftancıoğlu başkanlığına devam edecek, yatmayacak. Yani belki bir gün hapise cezaevine gelecek ve ertesi gün çıkacak, çıkmak zorunda. Bunu bilmek lazım. Bunu bir kere toplum bilmeli. Yani Canan Kaftancıoğlu bir korku vesilesi değildir. Asıl bence önemli olan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili verecekleri karardır. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da ne oluyor filan değil. Bunlar bizi şaşırtmasın, çünkü bugün bir adalet yerine getirebilecek yargı düzeni yok. Bunu biliyoruz. O zaman biz demokratik hukuk devleti haline gelebilmemiz için önce laiklik ilkesini öne çıkarmamız lazım. Ve evet, Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir şey yaptı. 21 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapma kararını aldı. Bu kararda aynı zamanda parti bayrakları sallanmamasına karşı olan birisiyim ben. Bunu açıkça da söyleyeyim. Yani siz partili olduğunuzu toplum bilmiyor mu? Kimliğinizi gizleyebilir misiniz? Dolayısıyla eğer CHP genel başkanı olarak o mitingi yapıyorsanız CHP'nin bayrağını da götüreceksiniz. HDP bayrağı da gelecek. DEVA'nın bayrağı da diğer partilerin bayrakları da oraya gelmelidirler. Yani toplumsal muhalefetin kim ne tercih yapmışsa, kendini hangi siyasi partide ifade edebiliyorsa oraya toplanmalı, Türkiye toplanmalı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sadece bir çağrı beklemiyorum. Aynı zamanda Ayşegül Hanım'a da söylemek istiyorum. Yarın var olan soldaki bütün siyasi partiler, biz bu mitingin demokrasi, yeni özgürlükler mitingi olduğu düşüncesiyle katılıyoruz diye açıklamasını da bekliyorum. Yani tek taraflı olmamalı bu. Davet edeceğim, ben davet edeceğim. Burası bir meydan, demokrasi meydanı. Eğer demokrasiye inanıyorsanız herkes orada olmalıdır. Bu bir. Bunu iyi görmemiz lazım. İkincisi, bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli adımı Sadat'a gitmesidir. Sadat ciddi bir şekilde paramiliter bir örgüt olduğunu, arkasına baktığınız zaman sabıkalı olduğu noktalarda çok iyi görüyorsunuz. Ben 2016'dan itibaren Sadat'la ilgili önemli girişimlerde bulunmaya çalışmıştım. Sedat Peker'in söyledikleri açık. Sadat'a gitmesi toplumda biriktirmeye çalışılan korkuyu sindirmeyi ortadan kaldırmıştır. Yani şimdiye kadar yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli adımdır. Yürüyüşten falan da daha önemlidir. Onu da söyleyeyim bana kalırsa. Sadat'ın önüne gidebilmesi ve Sadat'ın önüne milyonlarca insanların gidebilmesi yarın AKP'nin oluşturduğu başka paramiliter örgütleri ya da tarikatları harekete geçireceklerine de bir halk hareketi olarak karşılık vermesi demektir. Bu bence iyi görünmelidir. Yani o asıl önemli olan mitingin korku içerisinde olmak. Yani provokasyonlar yaparlar. Evet, Türkiye en büyük katliamları gördü, garda oldu. Diyarbakır'da HDP mitinginde bomba patlatıldı. Her şey yapılabilir. Çünkü bugünkü iktidar bunları yapmaya hazır olan ve kendini yerelleşmeyen, bu Türkiye'ye ait olarak hissetmeyen bir yapıda. O nedenle her şeyi yapabilir. Ama o her şeyi yapacak diye sen göğsünü germezsen, oturursan bu iş daha da ileriye gider, seni evinden dışarıya çıkarmaz. O nedenle kararlı bir şekilde, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlere karşı çakar almaz silahla mücadele verildiyse aynı kararlılıktayım diyen bir muhalefet olmalı. Bu muhalefetin içerisinde HDP'si de, TKP'si de, MHP'si de herkes bulunmalı. Devasından CHP'ye varıncaya kadar. Ben önümüzde iki tane önemli mesele var. Tekrar onu söyleyeyim. İkinci bölümde herhalde Sadat'tan bahsedeceğiz. Birincisi, mitinge davet beklemeden bütün siyasi partiler, toplumsal muhalefeti örgütlemekte, önderlik yapmakta kendini sorumlu hisseden bütün siyasi partiler biz geliyoruz arkadaş demeli. 1 Mayıs'lara gittiğimiz gibi gidilmeli. 2. Sadat'ın önüne giden CHP önemli bir korkuyu kırmıştır. Şimdi dönüp AKP'ye demeli ki senin yapacaklarının hepsini ben biliyorum. Miting yapıyorum. O mitingde herhangi bir şey olursa sen suçlusun. Sorumlusu sensin. Eğer birisinin, bir yurttaşın kılına helal gelirse sen bunun hesabını vereceksin ve sandıkta vereceksin demeli. Kararlı olursanız, cesur olursunuz, iddialı olursanız arkanızda insanlar umut olarak birikir.
Evet. Gerçekten de bu Sadat'ın önüne gidişin aslında projektörleri Sadat'a yönlendirerek önümüzdeki döneme dair bir radikal...
Bence en önemli yaptığı evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bırakın diğerlerini, en önemli korkmadan gitmesi gereken yerdir de gitti. Bundan şunu bekleyeceksiniz, artık sandıkları onlar basamazlar, sandıkları biz koruruz. Ben sandıkların yanına gidemem, oy veremem diye çekinen insanlara güven gelmiş. Bütün siyasi partiler aynı kararlılıkta hareket etmeli.
Evet, kuşkusuz hala yapacak pek çok şey var. Değerli, vaktimiz şu anda girdi. Söze verirsem yarım kalacak cümlem. İkinci bölümde devam edelim. Değerli Artı Televizyon izleyicileri, Çetelerin birinci bölümünü sonlandırdık. İkinci bölümde hem bu Sadat meselesini hem de Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği ve kamuoyunda giderek artan yankı bulan mektubun irdelemesini yapacağız. Saat başında görüşmek dileğiyle.